Ayrım 26.
Oysa Aylin hiçbir zaman oynamamıştı. Ne iyi kadını, kötü kadını, prensesi, hippiyi, ne aşık kadını, şımarık kızı, koketi, fındıkçıyı, öğrenciyi, öğretmeni, ne doktoru, ne de anneyi. Hiç oynamamıştı. Hep olmuştu o. Her ne role büründüyse yaşamı boyunca, büründüğü rollerin ta kendisiydi. Sürecini tamamlayana kadar yüreği, beyni, benliğiyle o roldü her zaman. Şimdi de bu üniformanın içinde tek bir doğru vardı. Yarbay Aylin. Aylin'e asker olmak yakışmıştı. Askerlik onun genlerindeydi. Aynaya uzun uzun baktıktan sonra başardım diye bağırdı. Başardım. Aylin'in ilk başarı çığlığı değildi kuşkusuz bu. Ama şimdi çok değişik bir iş başarmıştı. Şu üstünde taşıdığı üniformayı giymesi kolay olmamıştı. Başvurular, geri çevirmeler, tekrar başvurmalar, beklemeler, bitmek tükenmek bilmeyen görüşmeler, soruşturmalar, yazılı sözlü imtihanlar, Joe'yu ikna etmek için verdiği savaş ve sonunda işte buradaydı. Bu üniformanın içindeydi. Aylin'in Fort Sill'de bir psikiyatr doktor olarak askeri eğitime katılma mecburiyeti yoktu. Hele onun yaşında bir kadından hiç kimse arazi eğitimine çıkmasını beklemiyordu. Bu yüzden ocağın ayazında arazi giysileriyle taburun içindeki sarışın kadını gören çavuş gözlerine inanamadı. "Siz eğitime katılmak zorunda değilsiniz yarbay," dedi. "Değilim ama katılabilirim de, öyle değil mi?" "Elbette. O halde katılmak istiyorum. Zorlandığınız yerde hemen bırakın." "Tamam." Ailenin içinde bulunduğu kıta önce bir süre uygun adım yürüdü, sonra daha uzaktaki eğitim bölgesine doğru yola koyuldu. Çavuş "koş," dedi. Tüm askerler tek sıraya geçip koşmaya başladılar. Yarım saatlik bir koşudan sonra çavuş yanında bitti Aylin'in. "İyi misiniz?" "Ben iyiyim. Ya siz?" dedi Aylin. Çavuş içinden "sen şimdi görürsün gününü" diye geçirdi. Bir hendeğin önünde durdular. Çavuş saat tuttu. Hendeğe koşarak girip yüzü koyun sürünerek ilerlediler. Yukarı dikilmiş 3 metrelik tahtalara iplere tutanarak tırmanmaya çalıştılar. Tahtanın tepesinden kumlara atladılar. Aylin ara sıra çavuşun şaşkın yüzünü görüyor, gülmemek için kendini zor tutuyordu. Grubun içinde 2 kadın daha vardı ama onlar henüz 20 yaşlarındaydılar ve Aylin'le aşağı yukarı aynı performansı gösteriyorlardı. Tek bir farkla Aylin bir kere bile "ay of aman" dememişti. Akşam yemekhanede çavuş Aylin'in oturduğu masaya geldi. "Sizi bugün gösterdiğiniz performans için tebrik ederim Yarbay Radomisti," dedi. "Yarın eğitim sabah 6'da yine katılmayı düşünüyor musunuz?" "Sabah 6'da görüşürüz çavuş," dedi Aylin. Aylin arazi eğitimini aksatmadan devam etti. Yeni gelen hamhalat erlere yapamadıkları bazı hareketlerin istenirse yapabileceğini ispat etmek için "şu bizim 50'lik Lady Yarbay'ı çağırıverin," diyordu çavuş. Aylin arazi kıyafetiyle geliyor, bir anda maymun gibi iplere tırmanıp duvarın öte yanına geçiyor, havada 2 taklak atıyor, yüksek çitin üstünden zıplayıp hiç değmeden çite aşıyor, rüzgar gibi koşuyor, yılan gibi sürünüyordu. 9 Kasım 92'de ordunun fiziksel aktiviteler sınavını 279 puanla en yüksek değerlendirmeyi tutturarak hem de rekor kırarak geçti ve ordudaki ilk başarı sertifikasını bileğinin gücüyle kazandı. Bu madalyonun bir yüzüydü. Madalyonun diğer yüzünde koşup tırmanmaktan ve nişan alırken hedefi tutturmaktan çok daha önemli şeyler geliştirmekteydi. 16 Kasım 92'de aldığı terfi ile Yarbay Doktor Radomisli Reynolds Army Community Hospital'ın psikiyatri bölümünün başına getirilmişti. Başında bulunduğu bölümde Körfez Savaşı'ndan depresyon, uykusuzluk ve uyumsuzluk şikayetleriyle dönen askerler için o güne kadar ordunun sadece Alaska'da kullanmış olduğu ışık terapisini devreye sokmak istiyordu. Bunu da başarması zor olmadı. Gizli dosyası en yüksek notlarla, başarılı sonuçlarla, çalışkanlığına, yardımseverliğine, zekasına ve uyumuna ilişkin övgülerle doluydu. Hastanede ona istediği alanı tahsis edip, istediği aygıtları da satın alıp emrine sundular. Reynolds Army Community Hospital'da yapılan grup terapilerden, kişisel tedavilerden, yönlendirme, yüreklendirme ve uyum sağlama raporlarından, hazırladığı seminerlerden o kadar büyük başarılar elde etmişti ki 1 Temmuz 93 tarihinde Yarbay Doktor Aylin Radomisli'ye Topçu Alayı'nın en yüksek nişanı olan The Honorable Order of St. Barbara nişanı ve bir atı verildi. Aylin, güneş ışınlarının sadece yararlı özelliklerini taşıyan ışınları yayan aygıtlardan 4 adet aldırtarak kalabalık bir asker grubu üzerinde çalışmalarına başlamıştı. Işık terapisi inanılmaz bir katılım ve başarıyla yürüyordu. Aslında sinir hastalıklarının güneş ışınlarıyla tedavisi ta eski Yunan ve Roma imparatorluklarından beri bilinen ve tarih içinde zaman zaman kullanılmış bir metottu. Kış aylarının karanlık günlerinde birçok insanın enerjisinin azaldığı, durgunlaştıkları, uykuya ve karbonhidratlara yani şekerli gıdalara ihtiyaçlarının çoğaldığı gözlenmişti. Kış mevsiminde insanlar da hayvanlar gibi ruhi bir kış uykusuna yatıyordu sanki. Aynı olumsuz belirtiler gece işlerinde çalışıp gün ışığından yararlanmayan kimselerde de görülüyordu. Güneş ışını yayan lambalar sayesinde ışınlar gözlerdeki retinadan beyindeki salgı bezlerine geçip hipofiz bezinde kimyasal bir reaksiyona neden oluyor ve bu şekilde vücudun ihtiyacı olan madde yeteri kadar salgılanabiliyor, insanların depresyon halini tedavi ediyordu. Bu uygulamanın hiçbir yan etkisi yoktu. Antidepresif ilaçların bedende yaptığı tahribatı da yapmıyordu. Üstelik yarım saat süren oturumlarda birkaç lambadan birçok asker aynı anda yararlanabiliyordu. Aylin bu uygulamayla ordu içi çok da ekonomik bir tedavi usulü bulmuştu. Reynolds Army Community Hospital'da bir kadın doktorun uygulamaya geçirdiği tedavinin başarıları duyulmaya başlayınca ailene dört bir yandan teklifler yağmaya başladı. 27 Nisan 93'te Lewton Public School'da bu tedavi metoduyla ilgili bir eğitim programı düzenlendi. 2 ay sonra 19-20 Haziran'da Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı San Diego School of Medicine'da Işık terapisi ve biyolojik ritimler üzerinde yapılan seminere konuşmacı olarak katıldı. 29 Haziran 93'te Headquarters United States Army Medical Department'tan bir takdirname daha aldı. Artık tüm mahalli gazeteler Aylin'den ve uyguladığı ucuz, yan etkisiz ve son derece başarılı ışık tedavisinden bahsediyorlardı. Fortsil'e bu uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kurumlardan mektuplar yağmaya başlamıştı. Aylin yine parlamıştı. Işıltısı hiç azalmayan kutup yıldızı gibi. Ama işinde ve dış görünümünde ışıldayan pırıltıdan yüreğinde bir zerre bile yoktu. Önceleri New York'un renkli şamatalı yaşamından ve tüm yakınlarından bu kadar uzakta kendine bile itiraf edemediği bir yalnızlık çekmişti. Taibe'yi, Irene'yi, Laurie'yi, Michelle'i hatta Joe'yu bile özlemişti. Hastalarıyla uğraştığı, işini ve eğitimini yaptığı zamanların dışında neredeyse Valerie ve Pobe ile giriştiği münakaşaları bile arar olmuştu. Kadınların tek tük bulunduğu erkek ağırlıklı bu toplulukta her şey erkekler için düşünülmüştü. Garnizonun dinlenme odalarındaki televizyonlarda çoğunlukla futbol maçları ya da diğer spor aktiviteleri gösterilip duruyordu. Asker arkadaşlarının aralarında yaptıkları güncel havadan sudan konuşmalara bir kadın olarak zor giriyordu. Onu ilgilendiren konuların çoğu diğerlerini hiç ilgilendirmiyordu. Opera, müzik, müzeler, sergiler, galeriler, pahalı butikler, hoş ve şık insanların boy gösterdiği görkemli restoranlar ya da eğlenceli, gürültülü bistrolar hepsi birer hayaldi artık. New York bir hayaldi. Geceleri yattığında gözlerini sımsıkı kapattığı zamanlar en ince ayrıntısına kadar görmeyi umut ettiği bir rüyaydı. Yıllarca temposunun, gürültüsünün, renginin farkına bile varmadan içinde yaşadığı şehri özlüyordu. Ekim ayında Irene yalvar yakar getirtmişti Oklahoma'ya. Birlikte bir hafta sonu geçirmişlerdi. Hafta sonları için bir at kiralamıştı Aylin. Irene'ye kendi atını göstermiş ve ona da bir at ayarlamıştı. Uzun saatler ata binmişler, gecede uzun uzun konuşmuşlardı. Sabah uyanıp gözlerini açtığı andan başlayarak yatağa düşene kadar New York'taki her dakikasını anlattırmıştı Irene'ye. Tiyatrodaki oyunları, operadaki gösterileri, sinemaları sormuş, vitrinlerde neler vardı, sokakların yeni yıl ve Noel dekorasyonları nasıldı, yılbaşında kimler nerelere gidiyorlardı, teker teker öğrenmişti. Bu tarifsiz özleme karşın Aylin hiç denecek kadar az içki içiyor, huzurlu ve mutlu görünüyordu. Irene, aileni uzun zamandan beri bu kadar sağlıklı, bu kadar zinde gördüğünü hatırlamıyordu. Yüzü güneşten yanmış, saçları da doğal olarak meşlenmişti. Zaten incecik olan vücudu günlük eğitimler yüzünden büsbütün forma girmiş, kasları kuvvetlenmiş, sırtı dikleşmişti. Aileen, sen asker olarak doğmalıymışsın. Öyle doğal bir halin var ki üniformanın içinde. Baban da mı askerdi acaba diye sormuştu Irene. Büyük annemin babası askermiş. Benim çılgınlıklarımı biraz onun hallerine benzetirler demişti Irene. Joe 2 yıl içinde tek bir kerecik Tayibe ile birlikte ilk Noel'de gelmişti onu görmeye. Mustafa ve Nilüfer de oradaydılar o günlerde. Tüm aile Irene'i ordudaki ilk Noel'inde yalnız bırakmamak için Oklahoma'ya taşınmıştı. Irene subaylara tahsis edilen evlerden birine yerleşmişti. Evli olanlara oldukça büyük bir apartman veriyordu ordu. Irene de bu nedenle kocaman ve lüks bir dairede kalıyordu. Joey ve ailesini bu dairede ağırladı ve hepsi oradayken Noel'de her yıl yaptığı gibi kalabalık bir davet verdi. Tanıdığı yüksek rütbeli subayları, doktor arkadaşlarını, komşularını ve bazı hastalarını davet etti. Joe, 2. Dünya Savaşı'na pilot olarak katılmış ve gösterdiği kahramanlıklar için bir savaş madalyası olan Purple Heart nişanını kazanmıştı. Dolayısıyla onun da bu asker topluluğu içinde söylenecek lafı, anlatabileceği savaş anıları vardı. İyi vakit geçirmiş, karısı hakkında övgü dolu sözleri dinledikçe koltukları kabarmıştı. "Bu sizin karınız inanılmaz biri, kıymetini çok iyi bilin," demişti ordu komutanı. "Bugüne kadar hiçbir kadının almayı başaramadığı puanları topladı. Eline hangi silahı versek 1-2 gün içinde üstesinden geliyor. Tabanca, tüfek, pompalı ne olursa olsun hedefi 12'den vuruyor. Müthiş nişancı, çok iyi ata biniyor, herkesin mızmızlanarak yattığı kamp yataklarında yatarken hiç şikayet etmiyor. Böyle asker değil kadınların erkeklerin arasında bile zor çıkar." Oklahoma'dan karısıyla iftar ederek ağzı kulaklarında ayrılmıştı Joe. O günlerde sık sık telefonlaşıyorlar, hatta mektuplaşıyorlardı. Ailenin kazandığı ödüllerle, beratlarla, nişanlarla ve mesleğinde gösterdiği olağanüstü başarıyla gururlanıyor, ordudaki yükselişini ilgiyle izliyordu. Aileen her aldığı notu ve değerlendirmeyi fakslıyordu kocasına. Ondan da yüreklendirici, destekleyici yanıtlar alıyordu. Joe'nun tek derdi Bedford'daki evde yalnızlıktan sıkılması ve evlerden birini satmak istemesiydi. West Hampton'daki evi satması için yine baskı yapmaya başlamıştı. Oklahoma'da iyi vakit geçirmiş olmasına ve ailenin sadece evlilere verilen 3 yatak odalı bir daireye yerleştim, ara sıra gel de bari ayıp olmasın diye yalvarmalarına karşı bir daha hiç gelmemişti. Canı ne zaman isterse Irene kalkıp gelebilirdi New York'a. Joe, o uzun uçuşu göze aldıktan sonra Oklahoma'ya gelene kadar gidebileceğim onca hoş yer var haritada diyordu. Irene elbette bozuluyordu kocasının bu tutumuna. Bazı noktalarda kendi hatalarını da görebiliyordu Irene. New York'un en civcivli yerinde yaşamaya alışık olan Joe'ya şehrin göbeğindeki evi sattırıp Bedford'da dağın tepesinde bir villa aldırtmıştı. Sonra da onu dağın tepesindeki evinde yapayalnız bırakıp ta buralara gelmişti. Ama bu ayrılık sadece 2 yıl içindi. 1. yıl geçip gidiyordu bile. Sonra dönecek, vaktinin çoğunu Bedford'da doğanın kucağında geçirecekti. Joe'nun ailenin başarılarına ve terfilerine olan ilgisi 92 yazında giderek azalmaya başladı ve yaz sonunda bitti. Kate ev satışlarıyla ilgili ısrarlarının dışında tam bir sessizliğe gömüldü. Artık telefonlarda sadece West Hampton'daki evi satarak New York'ta bir daire almak istediğinden söz eder olmuştu. Irene bu evin satışına yanaşmıyor, ev ailenin üstüne olduğu için de Joe onun onayı olmaksızın hiçbir şey yapamıyordu. Bedford'da dağın tepesinde tek başına yaşamaktan usanmıştı. Ailenin 75 Eastern Avenue'daki bürosunun üst katındaki küçük daireyi kiraladı. Orayı da kullanamaz olmuştu Joe. Haftada 2-3 gece poker için toplanan grubuna katıldığında şişe şişe biradan sonra karanlıkta 2 saatlik yola koyulmak zor olduğu için gündüzleri de onca yolu tepmek istemiyordu işe gitmek için. Ömrü boyunca işiyle evi arasında birkaç bloktan fazla mesafe sokmamış olan adam kaderin ya da ailenin kendine ettiği oyuna inanamıyordu. Sen kalk sırf karını memnun etmek için dağların tepesinde inzivaya çekilmeyi kabullen, şehrin göbeğindeki güzelim evini sat, karın evde seninle birlikte yaşamak yerine orduya yazılıp çekip gitsin. Artık telefon konuşmaları bir satarım satmam dalaşına dönüşmüş durumdaydı. Irene de kocasının başka laf etmemesinden ve üstüne bu kadar çok gelmesinden sıkılmıştı. Joe'nun bu ısrarcı ve dayatmacı tavrının karşısında evet diyecekken tuhaf bir inatla hayır demeye başladı. Aslında mantıkla düşünse Joe'ya hak verebilirdi. Gerçekten de New York'ta alınacak bir daire hem Joe'nun hem de ordu dönüşü onun çok işine yarayabilirdi. Ama her şeye duygusal yaklaşan Aylin, mantıkla hareket etmenin ne olduğunu belki de hiç bilmediğinden, ayrıca bu iş bir inatlaşmaya binmiş olduğundan bir türlü olur diyemiyordu. Joe bir kere de telefonu tatlı bir sesle açsa, "Merhaba güzelim, nasılsın, seni özledim," dese, ev satışına girmeden önce bir iki laf etseler, ona neler yaptığını sorsa, dinlese, başarısıyla övündüğünü belirten bir tek söz söylese, tek bir söz söylese, ev faslına sonra gelseler, yavaş yavaş yeri geldiğinde girseler bu konuya, belki de çok şey bambaşka olabilirdi. West Hampton'daki ev satılmak üzere kiralanmıştı. Kontratı Joe imzalamıştı. İçinde oturan kiracı kontrattaki haklarına dayanarak evi satın almak istemişti. Ailenin kiracısına evi satmaktan vazgeçtiği takdirde belli miktarda ceza ödemesi gerekliydi. Aylin kendi arzusu hilafına yapılan bu anlaşmayı kabul etmeyince mahkemelik oldular. Aylin davayı kaybetti, ya cezayı ödeyecek ya da evi satacaktı. Bu kez davayı temiz etmeye kalkıştı. Temize gitmeden önce mahkemeye yüklü bir teminat yatırması gerekiyordu. Joe ile birbirlerine girdiler. Joe avukatlara dünya kadar para ödemekten bıkmıştı. Evi zaten sayfiyede olan birinin sayfiyede ikinci bir ev için bu kadar ısrarlı olmasını anlayamıyordu. Karı koca arasındaki telefonlar hep aynı formatla tekrarlanıyor ve neticesiz kapanıyordu. Bu yaptığına aptallık denir Aylin, vazgeç bu ham inadından ve canın New York'ta ev almak istiyorsa kendi paranla al. Bana ait bir mülkü satman gerekmiyor ve senin beğendiğin evi almak için bütün nakitlerimi kullandım. Bunu bal gibi biliyorsun. Bundan böyle ne avukatları ne de cezayı ben ödemeyeceğim, haberin olsun. Ve yetti artık bu konu, sen başka laf bilmez misin? Ve çat diye kapanan telefonlar. New York'la iletişimi sadece Joe'ya bağlı değildi Allah'tan. Laurie ve Irene sık sık haberleşiyorlardı. Bir yıldan beri Londra'da London of School Economics'te master yapmakta olan sevgili tayyibesi de arıyordu haftada bir. Dayısı ve Rosie arıyorlardı sık sık. Nancy bile 3 kez telefon etmişti hatırını sormak için. Uzun mektuplar yazıyordu Laurie. Aylin iyi ki ona bir at alması için ısrar etmiş. Her işte bir hayır var derlerdi ya Türkler. Laurie hafta sonları atına binmek için gittiği harada haranın sahibi olan Newby ile tanışmıştı. Newby, Laurie'nin yazdığına göre sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, yakışıklı bir Amerikalıydı. Atları vardı, birlikte uzun uzun ata biniyorlardı ve Laurie giderek Newby'ye aşık oluyordu. Her mektupta Newby'nin başka niteliği çıkıyordu ortaya. Üçüncü mektupta adamın oldukça varlıklı, beşinci mektupta iyi bir avukat olduğunu öğrenmişti, yedinci mektupta da sağır ve dilsiz. Hemen telefona sarılmıştı Aylin. Sağır ve dilsiz birine mi aşık oldun Laurie? Ah evet demişti Laurie gırtlaktan gelen hafif kalın sesiyle. Harika bir adam o Aylin. Seni hiç yalnız bırakmaya gelmiyor. Bir bunalıma daha sürüklenirsen ben bir yıl daha yanında değilim haberin olsun. Ne bunalımı? Mutluluktan uçuyorum ben. Dilsiz adamla nasıl anlaşıyorsun Allah aşkına? Newby duyduğun en doğru ve en güzel İngilizceyi konuşuyor Aylin. Tanıyınca sen de bayılacaksın. Bilgili, kültürlü, nefis biri. Princeton'ı bitirmiş, Harvard'dan master'ı var. Seni duymuyor ama dudak okuyor. Ya karanlıkta? Dedi Aylin. Karanlıkta başka şeyler yapıyoruz, konuşmuyoruz dedi Laurie hafif kalın sesiyle. Joe 92 yazında zayıflamak için gittiği Pritikin sağlık merkezinde aynı kliniğe kendi gibi zayıflamak için yatmış olan 45 yaşlarında Latin bir dul kadınla tanıştı. Aylin Şubat başında hem oyalanmak hem de kimselerin bilmediği yalnızlığını ve New York özlemini yenmek için belki de biraz Joe'ya gösteriş olsun diye Loughton'un mahalli tiyatrosuna katılmaya karar verdi. Tiyatro yöneticileri karşılarında yarbay üniformalı alımlı kadını görünce şaşırıp kaldılar. Bayan Yarbay tiyatrolarına katılmak, sahnelenmek üzere olan oyunda küçük de olsa bir rol almak istiyordu. Orduya Radomisli adıyla katılan bu hanımın gerçek adı Kate'ti. Yani Monaco sirkinin Tony ödüllerinin, Beyaz Saray gösterilerinin yapımcısı Joseph Cates'in eşiydi. Akademi ödüllerinin yönetmeni Gerald Cates'in baldızıydı. Televizyon dizilerinde oynayan Phoebe Cates'in üvey annesiydi. Aktör Kevin Kline'ın kayınvalidesiydi. Ağlarına kocaman bir balık takılmıştı. Bütün bu isimlerle görülmemiş bir tanıtım yapabilirlerdi. Tiyatrolarının 41. yılını kutlamak üzere sahnedikleri Social Security adlı oyunda gökten sahnelerine düşen bu yıldıza ikinci rollerden birini verdiler. Aylin hastane koridorlarının dışındaki zamanını replik ezberleyerek geçirmeye başladı. Her işin olduğu gibi bu oyunu da çok ciddiye almıştı. Oyunun yönetmeni ve yapımcısı ilk gece birinci bölümün perdesi indiğinde salon alkıştan yıkılırken Aylin'e başrol yerine ikinci derecede bir rol verdikleri için çok ayıflandılar. Yarbay Radomisli ordudaki görevinden dolayı birçok provayı kaçırmış olmasına karşın sanki 10 yaşından beri tiyatro sahnelerinin tozunu yutmaktaymış gibi rahat ve doğaldı. Tek bir kelime unutulmamıştı, tek bir falso yapmamıştı. Oynadığı tipik Musevi anne rolünü bedenine uygun gelen bir giysi gibi geçirivermişti üstüne. İkinci perdenin sonundaki alkışların çoğu ona aitti. Kuliste etrafını sarıp başarısını sırrını soranlara ve gazetecilere şöyle derken buldu kendini. Bizim ailede herkes gösteri sanatıyla ilgilendiği için evimizde sahneye ilişkin konuşmalar sık yapılır. Tiyatro oyunculuğumla ben de onlardan biri oldum. Bundan böyle sahne hakkında konuştuklarında artık ben de oyuncu olduğuma göre onları çok daha iyi anlayabileceğim, konuşmalarına katılabileceğim ve dışlanmayacağım. Vay canına dedi içinden. Amma da koymuş bana bu kızların tavırları. Farkına bile varmadan içime işlemiş onlar tarafından dışlanmak. Ben ne kadar yaralanmışım meğer. Uzun zamandır hiç aramayan Joe'nun yavaş yavaş avuçlarından kaymakta olduğunu sezinlediğinden içgüdüsel bir savaş veriyordu bu kaçışı yavaşlatmak için. Orduyla kontratı sona erip evine döndüğünde Aylin soruna başka bir türlü yaklaşmaya kararlıydı. Bu kez uzlaşmacı bir tavır takınıp şaşırtacaktı onları. Ne yaparlarsa yapsınlar kızmayacak, alttan alacak, oralı olmayacaktı. Terbiyesizlikleri görmez diye attıkları lafları duymazlığa gelecekti. Bir de böyle deneyecekti eve dönünce. Kararlıydı buna. Joe'nun mektubu işte o günlerin birinde geldi. Aylin postadan kendine gelen zarfları toplamış terapi odasına yürüyordu. Zarflardan birinin üstünde kocasının el yazısını görünce şaşırdı. Dosyasını ve diğer mektupları koltuğunun altına sıkıştırıp dişleriyle yırttı zarfı, içindeki tek sayfa kağıdı çıkarıp bir hamlede okudu. Kuru, sert, incelikten uzak, kısa bir mektuptu. Joe boşanmak istediğini, Aylin'in bir an önce avukatına vekalet vermesi gerektiğini yazıyordu. Aylin suratına şiddetli bir tokat yemiş gibi oldu. Kağıt parçası parmakların arasında titriyordu. Sert ve kısa mektubu bir daha okudu. Joe lafı hiç dolandırmamıştı. Uzun zamandır mutsuzum. Boşanmaya karar verdim. Gereğini yapalım. Aylin birazdan koca lambaların aydınlattığı terapi odasına bir ruh gibi süzüldü. Terapinin başlamasına henüz yarım saat vardı. Karanlık odanın bir köşesinde başı ellerinin arasında bitkin, yıkılmış, iskemleye öylece atılıvermiş bir asker ceketi gibi içi bomboş oturup kaldı. Düşünemiyordu, inanamıyordu. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. İçinden avaz avaz bağırmak geliyordu ama bağıramıyordu. Ağlamak isteyip ağlayamıyordu. Yarım saat sonra odaya girmeye başlayanlar doktorlarını gözlerinin altı çökmüş, yüzünde bugüne kadar hiç görmedikleri şaşkın ve üzgün bir ifadeyle en kenardaki sandalyede otururken buldular. Çavuş Firix, Aylin'e bir süre baktıktan sonra dayanamadı yanına gitti. "Hayrola yarbayım, bir şeye mi sıkıldınız?" Aylin bir rüyadan uyanır gibi irkilerek sıçradı, hemen toparlandı, ayağa kalktı. "Evet Firix, evden üzücü bir haber aldım da." "Yo, yüzünden o kötü ifadeyi hemen sil. Başa çıkamayacağım bir şey değil." Sonra içeri girenlere döndü. Sesinin her zamanki neşeli tonlamasıyla "Haydi bakalım" dedi. "Oturun yerlerinizi. Bugün size dinletmek için çok güzel bir müzik parçası seçtim. Bakalım beğenecek misiniz?" Aylin terapi süresi biter bitmez odasına koştu, evi aradı. Cevap alamadı. Telesekreter bile takılı değildi. Joe'nun ofisini aradı. Sekreter Mr. Cates'in hafta başına kadar işe gelmeyeceğini, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Atma Cynthia, dedi Aileen. Nerede olduğunu bilmemene imkan yok. İnanın bilmiyorum Mrs. Cates, dedi kız.